Ayrım 7. İran dost mu? Namık Kemal Zeybek. Sayfa 112. Şirazi konuğumuz oldu. Yaramıza koydukları kemiklerle besleniyorlar. Hümeyni'nin talebesi Ayetullah Şirazi'den anlamlı bir hikaye. Ayetullah Hümeyni'nin talebesi ve dava arkadaşı Ayetullah Hayri Şirazi, Şiraz kentinde Cuma imamı olarak da tanınıyor. Şirazi, Ahmet Yesevi Vakfı'nı ziyaret ederek Türk-İran dostluğu konusunda görüşlerini anlattı. Yaramıza koydukları kemikten besleniyorlar. Şirazi, konuşmasına bir hikaye anlatarak başladı. Alnında yara olan hasta her gün doktora gidiyor ve yarasını tedavi ettirip ücretini ödüyormuş. Bir gün doktorun işi çıkmış. Hasta muayenehaneye gelmiş, doktoru sormuş. Doktorun asistanı, doktorun dışarıda olduğunu, gereken tıbbi müdahaleyi kendisinin yapabileceğini söylemiş. Hastanın başındaki sargıyı açmış, yaranın içindeki kemik parçası görmüş. Kemiği çıkardıktan sonra temizleyip yarayı kapatmış. Ertesi gün yara iyileştiği için hasta gelmemiş. Doktor asistanına hastayı sormuş. Asistanı yaptığını anlatmış. Bunun üzerine doktor, "Sana bugün yemek yok. Bizim geçimimizi o hasta sağlıyordu." diyerek asistanı azarlamış. Ayetullah Şirazi, Müslümanları birbirine düşürerek bundan geçinenler var. Yaramıza kemik koyuyorlar. Bu kemikleri temizlememiz lazım. Hepimizin kitabı, dini, Allah'ı bir. Müslümanların memleketi aynıdır. O da İslam memleketidir. Müslümanların ortak dili Arapça olmalı. Allah'ın Arapçadan başka din bilmediğini kimse söyleyemez. Fakat namazı Arapça kılıyoruz. Müslümanlar hacda bir araya geldiklerini İngilizce anlaşmak zorunda kalıyor. Halbuki bizim aramızda anlaşacağımız dil Arapça olmalı. İnşallah bir gün çocuklarımız ikinci dil olarak Arapçayı öğrenecek. Avrupa Birliği'nin para birimi var, Müslümanların yok. Bunlar İslam dünyasının vahdetini engelliyor. Bizi birbirimizle bir parça toprak için kavga ettiriyor. Arapça İslam dünyasının tutkal dili olacaktır. Müslümanların problemi kendi aralarında barışık olmamalarıdır. Bizim Yahudi ile kavgamız yok. Keşke bir gün Müslümanlarla Hristiyanlar birlikte yaşayabilse. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın, Museviler Hazreti Musa'nın takipçisi. Biz de Hazreti Muhammed'in takipçisi olmalıyız. Onlar aralarında anlaşıyorsa biz niye kendi aramızda anlaşmayalım? Ben bu Yahudilere söyledim. İsa'nın ve Musa'nın dediği her şeyi kabul ediyor. Siz de Hazreti Muhammed için aynı şeyi söyler misiniz? Bizim Yahudi ile bir kavgamız yoktur. Onlar bizimle kavga etmezse biz de etmeyiz. Biz İslamiyet ve insaniyet üzere konuşuyoruz. Amerikalı insandır, biz de insanız. Bu kavga bizden çıkmayacak. Bütün insanlar barış içinde yaşasın istiyoruz. İslamiyet kalesi, insaniyet kalesi içinde küçük bir kaledir. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Birini reddedersen hepsini reddetmiş olursun. Bu halkalardan birisi kırılırsa hepsi dağılır. Bizim arzumuz Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların birlikte mutlu, huzurlu yaşamasıdır. Bu inancımızla bütün dünya insanlarıyla dostluk kurabiliriz. Fakat Avrupa ülkelerinde peygamberimiz hakkındaki karikatürleri gördünüz. Her Müslüman fikir hücresidir. Her Müslüman İslam dünyasında bir hücredir. Ama beyin hücresidir, fikir hücresidir. Mevlana, İslam ağacının bir dalıdır. Dalın üstünde oturup aşağıdan kesersen düşersin. Ortak dinden başka aramızda bir bağ yok. İnsanlar cami yapmak için hiçbir beklenti olmadan veriyor. Bir zamanlar dünyada bir Osmanlı vardı. Derneğin temelini din üzerine kurun. Din ihya edilirse Türkiye güçlenir. Bir zamanlar dünyada bir Osmanlı vardı, bir de Avrupa. Bugün gücün size dönmesinin zamanıdır. Türkiye'nin geleceği için uyanık olun. Dini ilim kervanından geri kalmayın. Büyük Türkiye'ye hizmet için dine sarılın. En zeki çocuklarınız dini eğitim alsın. İki bilgin tartışırken iki cahil vuruşur. Ne yazık o kişiye ki söyleyecek sözü yok, vuracağı yumruğu var. İki akıllı bir kılı taşır, fakat iki cahil bir zinciri bile parçalar. Dostları düşman görmenin kökünde, düşmanları dost görmek vardır. O hasta hekime para veriyordu. Onların yolları, binaları, fabrikaları, uçakları bu paralarla yapılıyordu. Bu ağacı sulamak lazım. Ayetullah Şirazi geçmiş geçmişte kaldı. Biz şimdiki zamanda yaşıyoruz. Vahdet mimarisi zamandan geri kalmamalıdır. Diktiğiniz bu ağaçtan İran Türk Dostluk Cemiyeti dolayı teşekkür ederim. Bu ağaca nasıl su vereceğinizi merak ediyorum. İran ve Türkiye birbirini Allah'ta bulmalı. İhtilaf Allah'ı unutmaktan kaynaklanıyor. Bu çağ insanların Allah'ı tekrar bulma çağıdır. Çağımız sadece ismi olan Allah'tan gerçek Allah'a dönüş çağıdır. Zeybek. Türkler ve Farslar hiç savaşmadı. Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Namık Kemal Zeybek, iki ülke arasında dostluk bağlarını geliştirmek için Türkiye-İran Dostluk Derneği kurduklarını belirterek özetle şöyle konuştu. Türkiye ve İran'ın dostluğunu engellemek için propagandalar, yayınlar yapılıyor, biliyorsunuz. Türkiye laik bir devlettir. Bize şeriatla yönetilen bir devletle dostluk kurulmaz diyorlar. Biz de Atatürk'ü örnek veriyoruz. Şah zamanında da İran din devletiydi. Atatürk de laikti. Onlar dost olabiliyorsa biz niye olmayalım? Türkler ve Farslar hiç savaşmadı. Türkler ve Türkler savaştı. İran'ı o zaman Türk hanedanları yönetiyordu. Tarihe takılırsak yarına bir şey yapamayız. Dostluğun, vahdetin temelinde İslam olmalı. Sadece iki devlet olursa yarın bozulabilir. Bizim İslam'da muallimimiz Farslardır. Salat yerine namaz, Resul yerine peygamber, taharet yerine abdest, savm yerine oruç diyoruz. Müslümanların en büyük iki devletinin bir araya getireceği vakum herkesi bir araya getirir. ECO'yu, Ekonomik İşbirliği Örgütü, başkaları kurdu ama biz kullanabiliriz. Arabayı da başkaları buldu ama kullanıyoruz. Kırgızların %5'i Hristiyanlaştı. Kazak ve Kırgızların hepsi Müslümandı. Şimdi nüfusun %5'i Hristiyanlaştı. Özellikle gençler arasında Hristiyanlık yayılıyor. Onların papazları doktoralıdır. İslam dünyasının mollaları da bilgili olmalıdır. Mert, Ehli Sünnet ve Ehli Şia temelde birdir. Türkiye-İran Dostluk Derneği adına konuşan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Hamdi Mert, iki toplumun birbirini tanımadığını belirterek, Nizamiye medreseleri tanınmıyor, ortak din adamlarımız, şairlerimiz araştırılmıyor. Mevlana Celaleddin iki toplumun ürünüdür. Atatürk ve Pehlevi arasında başlatılmış bir dostluk var. Küçük ve büyük şeytan aramıza girmiş ve duvar örmüş. Ehli sünnet ve ehli şia temelde birdir. Ayrıntılarda farklılık olabilir. Ayrıntılar temelin üzerine örtmemelidir. Namık Kemal Zeybek, Hamdi Mert'in Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirterek Mert'in sözlerinin önemine dikkat çekti. Eğitimci Şemsettin Türkan da Müslümanların arasındaki problemin iki ülke arasındaki dostluk yolundaki görüşmelerin sivil toplum kuruluşları ile yapılmasının önemine dikkat çekti. Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Namık Kemal Zeybek'in ev sahipliğini yaptığı görüşmeye yazar ve öğretim üyesi Hicabi Kırlangıç, Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Hamdi Mert, gönüllü çalışmalarıyla tanınan eğitimci Şemsettin Türkan, İran Kültür Müsteşarı, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ferhat Palizdar, Kültür Ateşesi Ali Hakimpoğur ve Türkiye Yazar ve Bilim Adamları katıldı. Barem dergisinde söyleşi. Direnişin en önemli merkezi İran. Amerika'nın Irak'ın ardından gözünü diktiği İran teslim olmayacak gibi görünüyor. İran, Irak'a türlü bahanelerle giren Amerika'nın karşısında deyim yerindeyse tam bir çetin ceviz çıktı. Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri Barem dergisinde değerlendirdi. Direnişin en önemli merkezi İran. Röportaj Meliha Üçel. Amerika'nın Irak'ın ardından gözünü diktiği İran teslim olmayacak gibi görünüyor. İran, Irak'a türlü bahanelerle giren Amerika'nın karşısında deyim yerindeyse tam bir çetin ceviz çıktı. Amerika'nın her yeri hamlesine karşılık veren İran'ın tavrı ise açıktan belli olmasa da tüm Orta Doğu'nun ilgiyle izlediği bir gelişme. Bush'un 40 dereden su getirerek Amerika'nın İran'a girmesini meşrulaştırmak için nükleer faaliyetleri bahane gösterse de İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad kolay pes etmeyecek bir lider çizgisi sergiliyor. Bölgede Amerika ve İran arasında yaşanan psikolojik savaşa ise diğer ülkelerin ilgisi büyük. Tüm bu psikolojik savaşlar içinde elbette akıllara birçok soru geliyor. Bunlardan en önemlisi Irak'a demokrasiyi getiremeyen Amerika'nın hangi bahaneyle İran'a müdahale edeceği. Bir diğer soru ise yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye ne yapıyor? Neden Müslüman ülkeler arasında bir kavga, bir bölünme yaşanıyor? Bunun sorumluları kimler? İşte tüm bu sorunlarımızın yanıtları Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek ile gerçekleştireceğimiz röportajımızda okuyacaksınız. Zeybek'e göre Batı'nın kıskacındaki Orta Doğu hem petrol açısından hem de üzerinde birlik içinde yaşayan Müslümanlar açısından önemli. Zira işgalci güçler Müslümanları terörist ilan edip tüm dünyanın düşmanlığını bölgeye çekerek kendi çıkarını koruyor. İran'ın Amerika'ya kafa tutuşunu ise Zeybek şöyle yorumluyor. Devrimden sonra İran'ın kaynakları artık İran için kullanılmaya başladı. İran ordusu çok güçlendirildi. İran direnişte. İran teslim olmak istemiyor. İran petrolünü Batı ülkelerine vermek istemiyor. İran varlığını korumak istiyor. Amerika'nın Irak işgali ardından gözlerin çevrildiği İran ile ilgili son durum nedir? Almanya ve Fransa Avrupa Birliği'ni oluşturup Amerika'ya karşı bir güç merkezi oluşturmak istiyorlar. Amerika ise bunu önlemek için Polonya'yı ve İngiltere'yi oraya soktu. Türkiye'yi ise sokuşturuyor. Şimdi burada büyük şirketler Amerika'yı ele geçirdiler. Hem Cumhuriyetçi Parti'de hem Demokrat Parti'de global kapital iktidara gelmiştir. Muhalefet sindirilmiştir. Bu şirketlerin dünyaya hakim olmaları kaçınılmaz bir şey. Bunlar var olmak için dünyaya hakim olmak zorundalar. Büyük paradoks da bu. Bunlar kendilerini durduramazlar. Bunlar dünyanın bütün kaynaklarını ele geçirmek zorundalar. Olabildiğince serbest ticaret ortamını yaratmak isteyecekler. Büyük Orta Doğu projesinin altında petrol varken üstünde de Müslüman ülkeler var. Amaç ne? Kendi mallarını hiçbir engelle karşılaşmadan tüm ülkelere sokmak ve bu ülkelerin ekonomilerini yok etmek. Yeni Dünya Düzeni projesi yaptılar ve bu projeye göre bütün dünya ülkelerini parçalamak, liderlerini ortadan kaldırmak ve dünyada küçük küçük etnik devletler kurulmasını planlamak. Şimdi Avrupa'da 60 küsur devlet oluşturmayı planlıyorlar. Avrupa için asıl mesele birliğin oluşması. Bu projenin en acil ayağı Büyük Orta Doğu projesidir. Çünkü Büyük Orta Doğu'nun altında petrol var ve su var. Fırat ve Dicle suları var. İsrail'in suya ihtiyacı var. Bu su da Türkiye'den çıkıyor. Manavgat suyu değil, Fırat ve Dicle'nin suları. Manzara bu büyük Orta Doğu projesinin altında petrol varken üstünde de Müslüman ülkeler var. Dolayısıyla Müslüman ülkeleri ve İslam'ı bütün dünya ülkeleri için düşman ilan etmek ve dolayısıyla bütün dünyanın düşmanlığını bu bölgeye çekmek için yapılması gereken bir şeyler var. O da ne? Müslümanlık kötü çünkü Müslümanlar terörist. Batı Müslümanlığı tehdit ve tehlikeli gibi göstererek terörizmle eş anlamlı hale getiriliyor. Tek bahaneleri de bu sanırım. Gerçi bahaneden çok yapıştırmaya çalıştıkları etiket diyebiliriz herhalde. Müslümanlar içinden terörist gruplar oluşturdular. El-Kaide gibi, Türkiye'deki Hizbullah gibi. Bunlara kendi ajanları aracılığıyla terör eylemleri yaptırıyorlar. Hatta kendi ülkelerinde yaptırıyorlar. 11 Eylül budur. Böylece Müslümanlığın kendisi tehdit ve tehlike oluştururken terörizmle eş anlamlı hale getiriliyor. Bu projenin yürütülmesi için Müslüman ülkelerin asla birleşmemeleri lazım. Tam tersine Müslüman devletlerin, milli devletlerinin ya tam teslim alınması lazım ya da dağıtılması lazım. Müslüman ülkelerinde gelecekte büyük birleşmeler kurmalarını önlemek için kendi içlerinden bölünmeler lazım. Büyük satranç tahtasının başında yapılanlar bu. Burada Büyük Orta Doğu'da iki tane önemli devlet var. Bunlardan bir tanesi Türkiye, diğeri ise İran'dır. Bunlar en önemli iki devlettir. Türk halkı Amerika'ya sevgi beslemez hale geldi. Neden Türkiye ve İran Büyük Orta Doğu için bu kadar önem taşıyor? Türkiye ve İran şu bakımdan önemli. Birincisi, iki devlet, İslam dünyasının en güçlü iki devleti konumunda. Her iki ülkenin de güçlü orduları var. Birisi Sünniliğin temsilcisi gibi görünmüş asırlardan biri, Şiiliğin temsilcisi ise İran olmuştur. Dolayısıyla bu iki ülkenin birleşmesinin önlenmesi ve bu ülkelerin birbirine hasım haline getirilmesi global kapitalist emperyalizm için çok önemlidir. Türkiye halkı bütün bu işlerin farkına varmıştır ve Türk halkı Amerika'ya karşı sevgi beslemez hale gelmiştir. Özellikle Amerika'nın Irak'ta yaşattıklarından dolayı Türkiye halkı uyanmıştır. Türkiye'yi yönetenlerin kolay kolay global kapitalizmin oyunlarına karşı gelmesi beklenemez. İran direnişte. İran'ın sert bir çıkışı var ve İran'ın belki de Amerika'ya ve diğer ülkelere karşı elinde çok önemli olan bir koz var. Nükleer çalışmalar nedeniyle İran bu noktada Amerika'ya ve diğer ülkelere karşı avantajlı diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Bir defa İran'ın tabiatından gelen bazı avantajları var. Mesela İran'da vergi yoktur. Daha çok petrol gelirleriyle orada insanlar geçinirler. Devrimden sonra İran'ın kaynakları artık İran için kullanılmaya başlandı. İran ordusu çok güçlendirildi. İran direnişte. İran teslim olmak istemiyor. İran petrolünü Batı ülkelerine vermek istemiyor. İran varlığını korumak istiyor. İran bütün olan bitenin farkında olan bir kadro tarafından yönetiliyor. İran direnişin en önemli merkezlerinden birisi. Artık soğuk savaş dönemi geçmiştir. Bizim birbirimizden emin olmamız ve iki gücü birleştirip çok ciddi anlaşmalar yapmamız gerekir. Yani herhangi bir ülke iyi bilmelidir ki İran'a dokunan karşısında Türkiye'yi bulur. Öyle ama Türkiye ile İran yakınlaşırsa Amerika'nın tepkisini çekmez mi? Ya da tepki göreceği için bu yakınlaşmadan vazgeçmez mi? Bugünkü yönetimin anlayışı çok ilginçtir. Bugünkü yönetimin içlerinde ve köklerinde Batı düşmanı ama siyasetlerinde tam anlamıyla Amerika'ya teslim olmuş bir yönetim var. Ancak bu doğrultuda oluşan muhalif güçler bunlardan farklı değildir. Şu anda milli görüş çizgisinden gelen bir arkadaşlarımız 28 Şubat sürecinde yine bir Amerikan oyunu olan 28 Şubat müdahalesi dolayısıyla şöyle bir ders çıkardılar. Türkiye'deki iç dengelerden, Türkiye'nin zinde kuvvetlerinden kendilerini koruyacak bir uluslararası sığınak aradılar. Ve Amerika'ya sığındılar. Gittiler, geldiler, anlattılar. Dolayısıyla bu yönetim kaderlerini Amerika'ya ve Amerika'nın bir oyunu olan Avrupa Birliği'ne giriş sürecine bağladılar. İran ile Rusya arasındaki yakınlaşma bölgedeki dengeler açısından olumlu. Amerika ile arası çok da iyi olmayan Rusya ile yine Amerika'ya her defasında meydan okuyan İran arasında geçtiğimiz aylarda sıcak gelişmeler oldu. Siz bu yakınlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Olması lazım olan şeydir bu. Putin'in Rusyası farklı Rusya'dır. Putin, tüm olan bitenleri doğru okuyan bir insan olarak şimdi milli bir ekonomiyi, milli bir devlet anlayışını benimsemektedir. Putin, Rusya halkının çıkarları doğrultusunda uygulamalar yapıyor. Dolayısıyla düşmanımın düşmanı dostumdur kuralı gereğince İran ve Rusya'nın yakınlaşması tabidir. Bu yakınlaşmayı bölgedeki dengeler açısından olumlu buluyorum ve bu yakınlaşma iyi de oldu. Ahmedinejad bir cesaret örneği gösteriyor. Ahmedinejad Cumhurbaşkanı olduktan sonra radikal söylemler geliştirdi. Sizce Ahmedinejad'ın bu çıkışları bölge ve komşu ülkeler açısından nasıl bir görüntü oluşturuyor? Bence Ahmedinejad akıllı bir insandır. Varsayım şu, Ahmedinejad bunu yaparak İran içindeki Amerikan psikolojik savaşına karşı psikolojik karşı harekat hem set oluşturuyor hem de bütün çevre ülkelere bu çıkış ile bir cesaret örneği gösteriyor. Dolayısıyla bu Amerika'dan korkmayın, siz de karşı durun mesajını vermek için bunları yapıyor. Amerika zaten İran'ı bir tehdit olarak görüyor. Yani Amerika için İran ve Türkiye tehdittir. İran bizim dostumuzdur. İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri de yaşıyor. Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkiler nasıl? Tabii Azerbaycan dediğimiz yer İran'ın bir bölümüdür. Unutmayalım ki İran devleti yüzyıllarca Azerbaycan'dan yönetilmiştir. İran'a düşmanlık ya da Amerikancılık yapmak isteyenler Azerbaycan'ı İran'dan bölmeye çalışıyorlar. Ama ben bunun başarıya ulaşabileceğini sanmıyorum. Bütün Türkiye'de dünya dengeleri Batı emperyalizminin oyunları ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de birileri İran'ı bölmek peşinde koşarlarsa ve bunu Türkçülük adına yaptıklarını söylerlerse bu sadece Türkçülüğe değil Türklüğe de çok büyük bir ihanet olur. İran'ın birliği Türkiye için çok önemlidir. Bizim kaderlerimiz birbirine bağlıdır. Eğer Türkiye'de birisi İran karşıtı propaganda yapıyorsa bilinsin ki Amerikan ve İsrail emperyalizmine hizmet ediyor demektir. İran bizim dostumuzdur. Sünni, Şii. Rahmetli Özal'ın Azerbaycan Türkleri için söylediği "Onlar Şii, biz Sünni" sözünden bu yana çok yıl geçti. Üstelik Özal Azerbaycan'a gitti ve gönüllerini aldı. Bu olaydan bize çıkarılacak dersler var. Öncelikle ne kadar tanınmış, ne kadar üst düzeyde bulunmuş ve ne kadar akıllı bilinmiş olsa da insanların yanlıştan kurtulamayacakları gerçeği. Özal'ın uzman olduğu konulardaki bilgisine ne diyebiliriz? Ama Türklük bilgisi çok sınırlıydı. O sınırlı bilgisinde de çok yanlışlar vardı. Özal'ın o sözü birçok gerçeğe aykırıydı. Birincisi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin çoğunluğu Şii olsa da %40'a varan bir bölümünde Sünni olduğu gerçeği. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların çoğunluğu Sünni olsa da çok önemli bir kısmının Alevi ve bir kısmının da Şii olduğu gerçeği. Üçüncüsü, hangi mezhepten olursa olsun İslam'ın temel konularına inanan herkesin Müslüman olduğu ve Müslümanlar arasında böylesine mezhep bölücülüğü yapmanın büyük bir yanlış olacağı gerçeği. Dördüncüsü, bir devlet yöneticisine çevredeki olaylar karşısında böyle konuşmalar hiç yakışmamıştır gerçeği. Şimdilerde o rahmetlinin bir boş bulunmasıydı. Ağzından kaçırdığı bir yanlıştı, geçti gitti diyelim. Ama şimdilerde şeytanların yeni bir oyun kurduklarını gözden kaçırmayalım. Irak, Suriye, İran üzerinde toplum terziliğine soyunanlar ile onların arkalarındaki global kapitalizm, şimdi bu Sünni-Şii ayrımına dayalı yeni oyunlar ardında. Yeni oyun ne mi? Sünni-Şii ayrımını derinleştirmek ve Müslümanlar arasında oluşacak çelişkileri, çatışmalar durumuna tırmandırmak. Bilinen gerçek, Irak'ta Şiiler çoğunlukta. Türkmen diye adlandırılan Irak Türklerinde yarısı Şii. Bilinen gerçek, Suriye'de de Şiiler çok. Bilinen gerçek, Irak'ın çok büyük çoğunluğu Şii. Ne yapmalı? Türkiye kamuoyunda Şiilik karşıtlığı oluşturmalı, var olanları derinleştirmeli. Neden gerekli? İran'a karşı yapılacak bir global kapitalist saldırıda Türkiye kamuoyunun büyük bölümünü yanına almak ve hükümetlere teslimiyet mazereti sağlamak için. Ne diyeceğiz? Onlar Şii, biz Sünni. Tuzağa düşmeyelim. Şeytanda oyun mu ararsın? Çok. Her türden. Beğen beğen al. Belki merak edenler vardır. Nedir bu Şiilik? Şia yandaş demektir. Kimin yandaşı? Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin yandaşı. Kime karşı? Suriye valisi olan ve devlete isyan eden Muaviye'ye karşı. Siz hiç Hazreti Ali'ye karşı Muaviye'yi tutan Müslüman gördünüz mü? Yani ister Sünni olsun, ister Şii, ister Alevi. Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, Yüce Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu bilen, Kur'an-ı Kerim'e Allah'tan gönderilmiş hak kitap olarak bağlanan herkes Müslümandır. Adı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. İşte Sünniler, işte Şiiler, işte Aleviler. Hepsi böyledirler. Her Müslüman dinini kendi yolunca yaşasın, birbirinde sevsin ve asla şeytanın tefrika tuzaklarına düşünmesin diyorum. Gün dayanışma günüdür. 7. ayrımın sonu, sayfa 134.